Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 9. Ayrım. 8. Bölüm. Rourke, Evin, yumurta beyazıyla yapılmış omletinin son lokmasını da yutmasını bekledikten sonra ''Sana bir şey söylemem gerekiyor.'' diyerek kahvesini yenilerken gülümsedi. Bu, doğal kusursuzluk güzellik ürünleri hakkında. Eve, gözlerini kocasına dikerek kahvesini yudumladı ve ''Evet, bu şirket senin.'' dedi. Rourke endüstrilerinin bir kolunun bir bölümü oluyor. Yani bir anlamda evet. Eve omuzlarını silkerek zaten biliyordum bunu dedi ve bu umursamaz halinin Rourke'u şaşırtmasının tadını çıkardı. Aslında bir ucundan sana bağlı olmayan bir vaka bulduğumu sanıyordum. Bunu aşman lazım sevgilim. Madem benim şirketlerimden biriyle bağlantılı, bu güzellik ürünlerinin izini sizin için daha kolaylıkla sürebilirim sanıyorum. Bu meselede biz kendi kendimize yuvarlanıyoruz. Mantıken katil bunları kurbanlarını seçtiği yerden temin ediyor olmalı. Bu varsayıma dayanarak seçeneklerimizi kısa bir listeye indirebiliyorum. Bu arada o kozmetikler inanılmaz derecede pahalı. Rourke hemen, ödediğinin karşılığını da alıyorsun ama, dedi. Bir tüp ruj, $200 Tanrı aşkına utanmalısınız. Fiyatları ben ayarlamıyorum. Ben sadece ne kadar kâr ettiğimize bakıyorum. Rourke birkaç saatlik uykunun Eve'i yenilediğini fark etmişti. Artık o kadar solgun ya da mahmur değildi. Ayağa kalkarak gözlerinin altındaki gölgeleri okşarken, ''Yönetim kurulumuza katılıp fiyat uygulamaları üzerine lobi yapmaya ne dersin?'' dedi gülümseyerek. Eve, kocası dudaklarını dudaklarıyla okşarken, ''Ha ha ha, hadi git işine, benim konsantre olmam lazım.'' dedi. Genç adam onu tekrar öperek, ''Bir dakika sonra çıkacağım. Niye bana anlatmıyorsun? Belki yüksek sesle düşünmeni sağlarım.'' dedi. Eve içini çekerek arkasına yaslandı. ''Bunda bir çirkinlik var. Çünkü bu sefer ümit ve masumiyeti simgeleyen bir şeyi kullanıyor. Lanet olsun, dün gece öldürülen genç adam o kadar zararsızdı ki. Diğerleri kadındı. Peki bu sana bir şey söylüyor mu?'' Onun biseksüel olduğunu söylüyor. Bu gerçek aşk fikri cinsiyetten cinsiyete atlıyor. Erkek kurbanı da diğerleri gibi tecavüz edilmişti ve bitirdikten sonra bağlanmış, makyajı ve dövmesi yapılmıştı. Genç kadın kendine bir kahve daha doldurarak, ''Bunların videolarını ve şahsi kayıtlarını size özelden aldığı çok açık. Kadınlarla buluşmuş olabilir ama Donnie Ray ile sanmıyorum. Donnie tam bir heteroseksüeldi. Cinsiyetten cinsiyete atlaması hiçbir kurbanıyla daha önce yüz yüze tanışmadığını, hiç değilse romantik anlamda buluşmadığını düşündürüyor bana. Hepsi bir fantezi. Hep yalnız yaşayan insanları seçiyor. O bir korkak. Gerçek bir hesaplaşmaya girmek istemiyor. Onları hemen uyuşturuyor ve zararsız hale getiriyor. Ancak bu halde gücün ve kontrolün kendisinde olduğundan emin olabiliyor.'' Eve'in düşünceleri geri sardı ve gene Rudy'de durdu. Kahve fincanını masanın üzerine koyarak elini saçlarının arasından geçirdi ve akıllı ve obsesif, bir seviyeye kadar da öngörülü. İşte onu bu nedenle mıhlayacağım. Yeni bir bakış açısından söz etmiştin. Evet, birkaç tane var. Gazeteci Nadine'i bir zaman oyalamalıyım. Noel Baba giysisi ipucunu ona söyleyemem çünkü şehirdeki herkes dükkanlardaki, yollardaki Noel Babalara saldırmaya başlar. Gözümün önüne bir manşet geldi. Seri katil Noel Baba bekarları öldürüyor. Detaylar öğlen haberlerinde. Nadine bu başlığa bayılırdı. Ama henüz bu bilgiyi alamayacak. Hiç değilse başka şansım kalmayıncaya kadar. Şimdilik ona size özel yemini attım. Sanırım orayı kullanan herkese haberi uçurur. Tabii bu arada Rudy ile Piper, taciz ediliyoruz diye çığlıklar atacaklar. Ama buna değer, çünkü onlar tam protokol robotları. Onları bir sarsmalıyım. Anlaşılan onları sevmiyorsun. Tüylerimi diken diken ediyorlar. Birbirlerini becerdiklerini biliyorum. Hasta onlar. Onaylamıyor musun? Onlar kardeş, ikiz kardeş. Aa, anladım. Rourke, çok dünyevi bir adam olduğu halde karısıyla aynı reaksiyonu verdiğini fark etti. ''Çok mide bulandırıcı.'' dedi. ''Evet.'' Düşüncesi bile Eve'in iştahını kesmişti. Taze kruvasanları bir kenara itti. Gösteriyi de kadını da adam yönetiyor. Şimdilik listemin başında. Bütün müşterilerin dosyalarına girme imkanı var ve eğer bu ensesti ispatlayabilirsem onları aykırı cinsel ilişki nedeniyle mıhlayabilirim. Ama bizden birini içeriye sokmam lazım. Eve derin bir nefes aldı ve koridordan gelen çizme seslerini dinledi. Ve işte o kişi geldi, dedi. Peabody içeriye adım attığında hem Rourke hem de Eve ona doğru döndüler. Genç kız bir ona bir ötekine bakarak mimikleriyle rahatsızlığını belli etti. Yanlış giden bir şey mi var? Hayır, hayır içeri gel, hadi başlayalım. Rourke Peabody'ye kahve ikram ederken karısının aklından neler geçtiğini biliyordu. Bir kahve alırım. McNabb daha gelmedi mi? Eve, hayır, önce sana son durumu özetleyeyim derken Rourke'a bir bakış attı. Rourke Peabody'ye kahve fincanını uzatıp Eve kaşlarını çattığı halde belki de özellikle bu yüzden karısını öptü ve ben ayak altından çekiliyorum diyerek bitişikteki kendi ofisine geçti. Peabody, her sabah böyle mi görünür diye sordu. Evet, her sabah böyle görünür. Nokta. Peabody derin bir iç çekişle, onun insan olduğundan emin misin? Dedi. Eve, bazen değilim derken masanın kenarına ilişerek Peabody'yi dikkatle inceledi. Birkaç erkekle tanışmak ister misin? Ha? Sosyal çevreni genişleterek seninle aynı zevkleri paylaşan birilerini tanımak ister misin? Peabody, Eve'in şaka yaptığını sanarak, bu nedenle polis olmadın mı? Diye cevap verdi. Polisler çok kötü eş olurlar. Senin ihtiyacın olan size özel gibi bir servis. Peabody kahvesini yudumlarken başını salladı ve birkaç sene önce şehre yeni taşındığımda bir eşleştirme servisini denemiştim. Çok sistematik. Ben hiç tanımadığım erkekleri barlarda tanımayı tercih ederim dedi. Eve'in kendisine bakmayı sürdürdüğünü görünce ha diyerek durumu kavradı. Durumu önce Whitney ile görüşüp resmi olarak halletmeliyim. Şefin onayı olmadan seni sivilleştiremeyiz. Bu işi kabul etmeden neyin içine girdiğini de bilmeni isterim. Gizli görev. Peabody bu tanımlamanın heyecan ve çekicilik taşıdığını bilebilecek kadar uzun zamandır bu meslekteydi. Hadi Peabody, gözlerindeki yıldızları sil. Ben senin tehlikeye atılacağını söylüyorum. Seni yem olarak kullanacağım. Oysa sen sanki hediye vermişim gibi davranıyorsun. Benim bu işi kıvırabilecek kadar iyi olduğumu düşünüyorsun. Dolayısıyla bana güveniyorsun. Bu yeterince iyi bir hediye. Eve teslim olarak, evet senin yeteri kadar iyi olduğunu biliyorum. Sen bunu becerebilirsin çünkü emirlere harfiyen riayet ediyorsun. Eğer onay alabilir ve bütçe çıkartabilirsen bu işe girişiyorsun dedi. Peki Rudy ve Piper meselesi ne olacak? Onları daha şüpheliler listesinden çıkarmadık ve beni senin yanında görmüşlerdi. Onlar bir üniforma gördüler. Bu tip insanlar o üniformayı kimin giydiğine dikkat etmezler. Mavis ve Trina'nın seni süslemesini sağlarım. Gayet iyi bir fikir. Hadi toparlan Peabody. Seni nasıl gizleyeceğimize ve nasıl bir kimlik kullanacağımıza bakalım. Ben kurbanları bir daha inceledim. Benzerliklerini çıkarttıktan sonra senin profilini de uydururuz. Fikir seni ısmarlama bir hale getirmek. Bu saçma sapan bir şey. McNabb kapıda durmuş ikisine de öfkeyle bakıyordu. Evet, bu son derece saçma bir şey. Eve gayet yumuşak bir sesle, dedektif, sizin bu konudaki fikriniz not edildi, dedi. Onu oltanızdaki bir yem solucanı gibi iğneye takıp göle salacaksınız. Lanet olsun Dallas, o böyle işler için eğitilmedi. Peabody McNabb'e dönerek, sen kendi işine bak, bunu ben kendim hallederim, diye terslendi. Gizli görev hakkında hiçbir şey bilmiyorsun derken, McNabb, topukları üzerinde dönerek Peabody ile burun buruna geldi. Sen bir yardımcısın, düğmeye basansın sen, robottan bir üst kademedesin. Eve, yardımcısının yumruğu McNabb'in burnunda patlamadan aralarına girdi. Tamam bu kadar. Senin fikirlerini dikkate alacağımı söyledim McNabb, şimdi kapa çeneni. Bu lanet herif bana robot deyip de sıyrılamaz bu işten. Hadi bunu içine at Peabody ve otur. Her ikiniz de oturun ve hakkınızda bir rapor yazmadan kimin emrinde olduğunuzu bir düşünün. Bu olayda ihtiyacım olmayan tek şey öfkeli zihinlerdir. Eğer sakinleşmeyi beceremezseniz ikinizi de görevden alırım. Peabody, bizim dedektif data bankasına ihtiyacımız yok zaten diye homurdandı. Ben neye ihtiyacımız olduğunu söylersem ona ihtiyacımız vardır. İçeriden bilgi almaya ve bir yeme ihtiyacımız var. Üstelik her iki cinsten yeme. Hazır mısın McNab? Bir dakika, bir dakika. Onun da benimle bu gizli göreve gelmesini mi istiyorsun? McNab bıyık altından gülüp, evet ben varım diyerek kabul etti. Bu şekilde gözü Peabody'nin üzerinde olacak ve onu belalardan koruyabilecekti. Mavis Freestone, ince kırmızı topuklu sımsıkı çizmelerinin üzerinde Eve'in ev ofisinde dans etmeye başladı. Bu adeta büyücülük olacak diye bağırdı. Saçları Noel kırmızısı renginde kıvır kıvır omuzlarına dökülüyordu. Sol kaşının altında küçük bir kalp dövmesi vardı. Mavis, çimen tonundaki yeni lenslerinin ardından Peabody'yi incelerken fazla vakit kaybetmesin diye Eve, "Bizim departmanın bordrosundasın, unutma," diye ikaz etti. "Ödedikleri de bir bok olsa." Bu cümle Peabody'yi bir heykeltıraş titizliğiyle inceleyen Trina'dan gelmişti. Trina bugün kaşlarına halkalar takmıştı. Bu altın halkalar bakarken bile Eve'in içini donduran şeylerdi. Saçları mosmordu ve yüksek bir koni şeklinde tepesine toplanmıştı. Üzerinde göğsünde dans eden çıplak Noel babalar işlenmiş siyah bir tulum vardı. Eve bir an Whitney'yi bu ikiliyi olayın bütçesine ilave etmesi için ikna ettiğini hatırladı. "Oldukça sade olmalı. Bir polis gibi görünmesini de istemiyorum," diye açıkladı. Mavis eğilerek Peabody'nin yanağının yanından kendi saçlarından bir tutam sarkıttı ve "Ne dersin Trina? Bu renk ona çok yakışacak değil mi?" dedi. "Bir de benim Leonardo'dan ödünç aldığım giysileri görsen, hele bir güderi takım var. İşte o tam senlik Peabody." "Güderi takım mı? Teğmen, ne diyorsunuz?" Eve, "Gayet basit diyorum," derken yardımcısını emin ellere bırakmaya hazırlanıyordu. Trina Peabody'yi çenesinden kaldırıp, "Cildine ne kullanıyorsun, zımpara mı?" diye sordu. "Bak dostum, yüzündeki gözenekler aydaki kraterler gibi açılmış. Tam bir yüz bakımına ihtiyacın var. Peeler'la başlıyorum." Paniğe kapılan Peabody çenesini kurtararak, "Aman tanrım, bakın," dedi. "Göğüsler senin mi yoksa büyütülmüş mü?" Peabody, Trina'dan önce davranarak kollarını göğüsleri üzerinde kavuşturarak koruma altına aldı. "Bunlar benim ve ben halimden memnunum. Doğrusu iyi göğüsler. Hadi soyun da hem onlara hem de geri kalan kısımlarına bakalım." Peabody, yardım ister gibi Eve bakarak, "Soyun mu? Dallas? Teğmen? Efendim?" diye sıraladı. Eve, "Sivil çalışmayı yapabileceğini söylemiştim Peabody," diyerek göz kırptı ve "Hanımlar, yardımcım için size 2 saat veriyorum," diye ekledi. Trina, "Benim 3 saate ihtiyacım var. Sanatımı aceleye getiremem," dedi. Eve, "2 saatiniz var," diye tekrar ederken kapıyı kapattı. Yardımcısına her ne uygulanacaksa kendisinin uzakta durmasında yarar vardı. Bu arada eski bir dosta bir ziyarette bulunmaya karar verdi. Charles Morrow, aynen fahişeler gibi lisanslı bir eskorttu. Bir zamanlar bir olayda Eve yardımcı olmuştu ve daha sonra servislerinden bedava yararlanabileceğini söylemişti. Eve yardımı kabul etmiş ama teklifi reddetmişti. Şimdi de şehrin göbeğindeki pahalı binadaki dairesinin zilini çalıyordu. Etrafa göz gezdirirken bu bina da herhalde Rourke'a ait diye düşündü. Emniyet ışığı yeşil yandığında belki Charles Morrow kendisini unutmuştur diye kimliğini göz deliğine doğru tuttu. Kapı açıldığında adamın hafızası konusunda yanıldığını fark etti. Charles, "Şeker Teğmen," diye giriş yaptıktan sonra Eve'in boş bulunmasından yararlanarak sarılıp ondan bir öpücük de almayı başardı. "Ellerini çek dostum." Yakışıklı genç adam uykulu uykulu göz kırparak, "Ama ben gelini öpme fırsatını yakalayamamıştım," dedi. "Dünyanın en zengin adamıyla evli olmak nasıl bir duygu?" "Beni kahveye boğuyor." Charles geri çekilerek Eve'i inceledi ve "Ona sırılsıklam aşıksın değil mi? Aferin sana. Bazen ikinizi ekranlarda izliyorum. Senin hayatının nasıl gittiğini merak ediyordum. İşte şimdi karşımda duruyorsun. Umarım birkaç ay önce yaptığım teklif için gelmemişsindir. Seninle konuşmam lazım. Tamam, gir içeriye. Genç adam, vücudunun tüm güzelliğini ortaya koyan siyah bir eşofman giymişti. Bir içki ister misin? Benim kahvemin markasının Roku'nki kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Pepsi'ye ne dersin? İyi olur. Eve genç adamın mutfağını hatırladı. Temiz, düzenli ve işlevseldi. Aynen sahibi gibi. Pepsi'leri boşaltıp tenekelerini yok ettikten sonra karşısına oturarak ''Eski günlere içiyorum Dallas ama berbattı değil mi?'' dedi. Eve bardağını kaldırırken ''Evet, sana yeni zamanlarla ilgili haberlerim var Charles. Bunlar da berbat. Başarılı bir lisanslı eskort neden eşleştirme servisini kullanır?'' dedi. ''Haberin olsun, öyle servisleri kullanma profesyonellere kanunen yasaktır.'' Genç adam kızardı. Eve gözlerine inanamıyordu ama adam utanmış önüne bakıyordu. ''Tanrım, sen her şeyi bilir misin?'' ''Her şeyi biliyor olsaydım cevabı da bilirdim. Cevabı sen bana verir misin?'' ''Bu çok özel. Eğer öyle olsaydı buraya gelmezdim. Neden görüşmeler için size özele gittin?'' ''Çünkü hayatımda bir kadın olsun istiyorum.'' Genç adamın başı dikleşti. Gözleri şimdi daha koyu ve kızgındı. ''Gerçek bir kadın istiyorum. Beni satın alanı değil, anlıyor musun? Ben de ciddi bir ilişki istiyorum. Bunun neresi yanlış? Benim iş kolumda ciddi ilişkiye pek rastlanmaz. Sana para ödendiği için işini yaparsın ve en iyisini yapmaya çalışırsın. Özel bir hayat istiyor olmam kanun dışı bir istek mi?'' ''Hayır, değil.'' Dolayısıyla formu doldururken ne iş yaptığım hususunda yalan söyledim. Yaptığım iş nedeniyle tahrik olabilecek herhangi bir kadınla eşleştirilmek istemedim. Video kayıtlarında yalan söylediğimi görüp beni tutuklamaya mı geldin? Hayır. Seni Marianna Hüley adında biriyle eşleştirmişler. Onu hatırlıyor musun? Charles bardağındakini bir dikişte bitirdi. Marianna, evet onun videosunu hatırlıyorum dedi. Güzel ve tatlı bir kadın. Onunla irtibat kurdum ama benden önce beğendiği birini bulmuştu. Omuzlarını silkti ve devam etti. Benim şanssızlığım, çünkü o aradığımın ta kendisiydi. Hiç mi tanışmadınız? Hayır, listedeki ilk 4 kişiyle çıktım. Biriyle ilişkiye başladım, birkaç hafta görüştük. Ben ilişkimizin iyiye doğru gittiğini görünce ona ne iş yaptığımı söylemem gerektiğini düşündüm. Bu da ilişkimin sonu oldu. Üzgünüm. Hey, onu bulduğum yerde onlardan çok var derken genç adamın çapkın gülüşü gözlerine ulaşamadı. Ne yazık ki seni Rourke kaptı. Charles, Marianna öldü. Ne? Son haberleri yakalayamadın mı? Hayır, çünkü son zamanlarda ekranlara bakmıyorum. Öldü mü? Derken gözleri Eve odaklandı. Ve herhalde öldürülmüş olmalı dedi. Eğer uykusunda ölseydi sen burada olmazdın. Öldürülmüş ve ben şüpheliler arasında mıyım diye sordu. Eve doğru bildin diye cevap verdi. Çünkü bu adamı açık sözlü olacak kadar severdi. Resmi bir sorgulama yapmak zorundayım ama önce bana geçen salı, çarşamba ve dün gece nerede olduğunu kanıtlayıp kanıtlayamayacağını söyle. Genç adam Eve'i uzun süre korkulu gözlerle süzdükten sonra sen işini nasıl yapıyorsun? Tam gün dışarıda mı, içeride mi? Diye sordu. Ben de sana aynı soruyu sorabilirim. Dolayısıyla meslek seçimlerimizi sorgulamaya kalkmayalım. Şahidin var mı? Charles ayağa kalkarak, defterimi getireyim dedi. Eve onun içinde cinayet olmadığını biliyordu. Dolayısıyla içeri gitmesine müsaade etti. Genç adam geri döndüğünde elinde ufak, zarif bir defter vardı. Salı gecesi uzun çalışmışım, devamlı müşteri. Kanıtlanabilir. Dün gece tiyatroya, geç bir akşam yemeğine, sonra da buraya gelmişiz. Müşteri saat 2.30'da çıkmış. Yarım saatlik fazla mesai ve iyi bir bahşiş almışım. Çarşamba yalnız başıma evdeydim. Genç adam defterini Eve'in önüne koydu ve isimleri al ve kontrol et, dedi. Eve hiçbir şey söylemeden isimleri ve adresleri kendi defterine kaydetti. Sarah Beth Greenbaum ya da Donnie Ray isimleri sana bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Eve dikkatle bakarak, ben senin makyaj malzemesi kullandığını hiç görmedim. Doğal Kusursuzluğun Her Şey Çok Güzel serisinden neden ruj ve göz farı aldın diye sordu. Ruj mu? Birkaç dakika boş boş baktıktan sonra, ha, görüştüğüm bir kadını almıştım dedi. Saçlarımı yaptırmaya güzellik salonuna gittiğimden bunlar aldığım pakete dahil. Charles kafası iyice karışmış bir halde genç kadına sordu. Şeker teğmen, ruj alıp almadığımla neden bu kadar ilgileniyorsun? Bu da başka bir detay Charles. Sen bana bir zamanlar bir iyilik yapmıştın. Şimdi ben de sana bir iyilik yapıyorum. Size özelin servislerini kullanan 3 kişi aynı şekilde aynı elle öldürüldü. Aman Allah'ım, 3 mü? Bir haftadan az bir zamanda. Sana daha fazla detay veremem ve anlattıklarımın aramızda kalması lazım. Benim kanaatime göre katil kurbanlarını size özelin listelerinden seçiyor. Bir haftadan kısa bir süre içinde 3 kadın mı öldürülmüş? Hayır, son kurban erkekti. Adımlarını dikkatli at Charles. Charles durumu kavrayınca itirazları kesildi. Benim de hedef olabileceğimi düşünüyor musun gerçekten? Diye sordu. Bence size özelin listesindeki herkes hedef. Şimdilik kurbanların listelerinde birbirinin aynı olan isimlere konsantre oluyorum. Sakın ha evine bilmediğin kimseleri alma. Ama hiç kimseyi. Derin bir nefes alarak devam etti. Noel Baba gibi giyiniyor ve büyük bir hediye kutusu taşıyor. Genç adam biraz evvel doldurduğu bardağı bıraktı. Ne? Bu bir şaka mı? Dedi. 3 kişi öldü. Dolayısıyla bu asla şaka değil. Onların kendisini içeri almasını sağladıktan sonra yatıştırıcı ilaç veriyor, bağlıyor ve öldürüyor. Tanrım, bu çok tuhaf. Eğer böyle birisi kapına gelirse sakın açma ve hemen beni çağır. Eğer becerebilirsen biraz oyala. Eğer yapamıyorsan bırak gitsin. Hiçbir şart altında kapını açma. Çok akıllı ve tehlikeli. Tamam, kapımı açmayacağım. Ama bana servisin bulduğu kıza da bu durumu haber vermem lazım. Bende senin listen var. Dolayısıyla ben haber veririm. Şimdilik bu olayı medyadan uzak tutmaya çalışıyorum. Benim hikayemi de medyadan uzak tutmanı tercih ederim. Darla McMullen'a hemen haber iletebilir misin? Yalnız oturuyor ve Noel Baba giysili birine hemen kapısını açacak kadar saftır. Hatta ona sütle kurabiye bile ikram edebilir. İyi bir kadına benziyor. Evet, çok iyidir derken Charles'ın bakışları karanlıktı. Eve ayağa kalkarak hemen gidip göreceğim. Belki onu tekrar aramalısın, dedi. Charles ayağa kalktı ve gülümseyerek, şeker teğmen, eğer Rourke'u bırakmayı düşünürsen bana haber ver. Teklifim sonsuza kadar geçerli, dedi. Eve arabasını sürerken kalbin bazen fazla mesai yapan bir kas olduğunu düşündü. Biraz evvel evinden ayrıldığı sessiz, entelektüel kadınla gayet sofistike, düzgün konuşan lisanslı eskortu bir arada düşünmek mümkün değildi. Ama içgüdüsel olarak Darla McMullen ve Charles Morrow aşkın yolunu yarılamışlardı bile. Yine de ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Eve onlara hak veriyordu. Çünkü çoğu zaman kendisi de kocasına hissettiklerini nereye koyacağını bilemiyordu. Dönüş yolu üzerinde size özel listesindeki 3 isme daha uğradı. Onlara yazılı olarak kendilerine böyle bir ziyaret vuku bulduğunda ne yapmaları gerektiğini bildirdi. Yazıyı merkezde onaylatmıştı. Eğer Donny Ray'i uyarmış olsalardı şimdi yaşıyor olabileceğini düşündü. Sıradaki kimdi acaba? Konuştuğu biri mi yoksa atladığı biri mi? Aklına gelenlerle hızlanarak arabasını son sürat evinin kapısına doğru sürdü. Peabody ile McNab'in gün sona ermeden size özele kaydolmalarını istiyordu. Feeney'in arabasını park yerinde gördü. Bu görüntü ona, Feeney'in kendi takımlarına katılması için yaptığı kampanyanın başarılı olduğu izlenimini verdi. Feeney ve McNab'in E çalışmalarını yürütmeleri ona yollara çıkma özgürlüğünü sağlayacaktı. Dosdoğru ev ofisine doğru yürürken zorla müzik diye nitelendirebileceği seslerin holü doldurduğunu fark etti. Ekranda Mavis'in video kliplerinden biri vardı. Kendisi de klibiyle birlikte söylüyordu. Ruhunu soyması gerektiği gibi sözlerdi. Feeney Eve'in masasına oturmuş, çaresiz görünüyordu. Rourke bir iskemlede nezaketle izliyor ve dinliyormuş gibi görünüyordu. Eve sesini duyuramayacağını anlayınca son notaların çınlamasını bekledi. Mavis kızardı. büyük bir efor ve zevkle oklarını atmak üzere çıkardı. Rourke'a dönerek, "Sondaki keskin bitişi dinlemenizi istedim," dedi. Başarılı bir klip olmuş. Mavis, "Sahi mi?" derken koşup kollarını Rourke'un boynuna doladı ve "Buna inanamıyorum. Dünyanın en ünlü plak şirketinin sahibi beni beğendi." Rourke onu alnından öperek, "Bana bir dolu para kazandıracaksın," dedi. "Ah, ben bunun gerçekten söylediğin kadar başarılı olmasını diliyorum," derken Evie fark etti ve sırıtarak, "Dinleyebildin mi?" diye sordu. "Sonuna doğru yetiştim. Gerçekten mükemmeldi," dedi Eve ve Finney'e dönerek, "Bize katılıyor musun?" diye sordu. "Resmen atandım. McNab size özelde girişini onaylatıyor. Onun profilini Rourke'un şirketlerinden birinde bilgisayar uzmanı olarak çizdik. Onunla ilgili yeni bilgiler girildi ve yeni kimliği hazırlandı." "Rourke'un şirketi mi?" "Daha mantıklı göründü," dedi Finney Eve sırıtarak. "Eğer ağırlığın varsa kullanırsın. Yardımlarına teşekkürler evlat." Rourke, "Her zaman," diye karşılık verdi ve karısına gülümsedi. "Zaman olmadığı için biraz kestirmeden gittik. Peabody de benim işyerlerimden birinde koruma görevlisi olarak çalışıyor. Finney, profillerin gerçeğe yakın olmasının işinizi kolaylaştıracağını söyledi." "Evet, basit tutmakta fayda var. Zaten şehrin yarısı senin, dolayısıyla ne sorgularlar ne de personel dosyalarında bir açık yakalayabilirler. Senin ellerin üzerinde olduğu sürece." "Çok doğru. Peabody nerede?" "Trina onun işini bitirmek üzere. Ona hemen ihtiyacım var. Poposunu kaldırıp ilk görüşmeyi başlatması lazım. Tanrı aşkına zaten uygun görünüyordu. Onu sokak kılığına sokmak bu kadar uzun mu sürüyor?" Mavis, "Trina'nın onun hakkında olağanüstü fikirleri vardı," diyerek Eve'i yatıştırmaya çalıştı. "Görünceye kadar bekle. Trina sizin partiden önce senin üzerinde de çalışmak istiyor. Senin parıldamanı ve Noel'e uygun olmanı sağlayacak." Eve hafifçe homurdandı. Parti için özel bir hazırlık yapmaya hiç niyeti yoktu. Trina içeriye girerek, "Ben bu işi çok iyi becerdiğimi söylemek zorundayım," diyerek Peabody'yi takdim etti. Peabody burnunu çekti, kızardı ve tutuk tutuk gülümsedi. "Sınavı geçebilecek miyim sizce?" İçine kıvrık kısa saçları kabartılmıştı. Yüzü makyajla parıldıyor, gözleri kullanılan far ve rimelle çok daha iri ve güzel görünüyordu. Yumuşak mercan pembesine boyanmış dudakları çok çekiciydi. Üniformasının içinde belli olmayan vücut hatları, yeşil ve sımsıkı elbisenin içinde bayağı ortaya çıkmıştı. Boynuna takılı zincirlerin arasından küçük bir melek dövmesi görünüyordu. Dövmeyi kendi seçmişti. Yeniden yaratılmanın getirdiği duyguları da sevmişti. Ancak şu anda Eve tarafından incelenirken ayakları yere değmeye ve ince topuklarının üzerinde durmaya başlamıştı. Olmamış mı? Polisle hiç benzemediğin bir gerçek. Karısının bu reaksiyonunu beğenen Rourke, "Çok güzel görünüyorsun," dedi ve Peabody'nin iki elini birden avuçlarının arasına aldı. "Kesinlikle çok nefissin," derken Peabody'nin içini titreterek parmak uçlarını öptü.
"Sahi mi? Wow!"
Eve araya girdi. "Hadi Peabody, Finney ona profilini anlatmak için 20 dakikan var. Peabody, bayıltıcın nerede? Telsizini iyi bir yere yerleştirdin mi?" Genç kız kızararak eteğindeki cebin gizli bölmesini gösterdi. "Kullanışlı değil mi?" "Üniformanın yerini tutacak kadar değil. Finney'in anlatacaklarını kaydet ki giderken yolda tekrar edesin. Herhangi bir hatayı kabul edemeyiz. Günün sonunda seni buraya bekliyorum. Yarından itibaren de listeleri istiyorum." Peabody, "Peki efendim," diyerek Finney'in yanına çökerken eli elbisesinin kumaşına okşuyordu. "Trina, sıra sende," diyerek parmaklarını Eve'in saçlarına geçirdi. "Benim şimdi böyle şeylere hiç vaktim yok. Hem sen benimle daha 2-3 hafta önce ilgilenmiştin. Sürekli bakım uygulamıyorsun ve benim çalışmalarımı mahvediyorsun." Rourke'a döndü. "Partinizden önce Eve'in bana vakit ayırmasını sağla. Yoksa hiçbir sorumluluk kabul etmem." Rourke, "Vakit bulacak, merak etme," diyerek Peabody'yi överken kendisine soğuk bakışlar atan karısına sarıldı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 121. Devamı 10. ayrımda.